Ayrım 23, Kartal Kondu, Jack Higgins, sayfa 307. Gerica Baumler'e neşeli neşeli, "Yerinde olsam gözlerimi kapardım," dedi. Uçağı havalandırmadan önce motorları son bir kez daha denemek istemişti. Makine gürültüsü arasında sesini duyurmakta güçlük çekiyordu. "Bu yolculuk hayli korkutucu olacağı benzer." Pistin kenarlarına meşaleler konmuştu ama bunların ancak en yakında olan birkaçı görülüyordu. Görüş alanı hala 15-20 metreyi geçmiyordu. Arkalarındaki kapı açıldı ve Steiner başını içeri uzattı. "Gerike, pist iyice boşaltıldı mı?" diye sordu. "Her şey ve herkes oradan uzaklaştırıldı. Sen hazır olunca biz de hazırız." "Güzel, karamsar olmak istemem ama başımıza her şey gelebilir ve belki de gelecektir." Gerike motorun gürültüsünü arttırdı. Steiner de sesini duyurabilmek için daha fazla bağırmak zorunda kaldı. "Sana her bakımdan inanıyor ve güveniyoruz." Steiner kapıyı kapayıp geri çekildi. Gerike de hemen Dakota uçağı hareket ettirdi. O kurşuni duvara dalmak belki de yaşamı süresince yaptığı en dehşet verici işti. Uçağın havalanması için saatte 100 kilometreye yakın bir hızla birkaç yüz metre ilerlemesi gerekiyordu. Gerike içinden "aman tanrım" diye düşündü. "Bu mu? Son bu mu?" Max Ruddle ise hangarın önünde arabada oturduğu yerden şaşkın bir ifadeyle sisi seyre dalmıştı. "Aman tanrım" diye fısıldadı. "Gerike bu işi başardı." Ruddle uçağın motor gürültüsü gecenin sessizliğinde kayboluncaya kadar yerinden kıpırdamadı. Sonra da direksiyon başında oturan Vita başıyla işaret etti. "Mümkün olduğu kadar çabuk çiftlik evine dönelim çavuş. Yapılacak işlerim var." Dakota'da gerginlik azalmadı. Zaten öyle gergin bir hava da olmamıştı. Uçaktakiler her zaman bu işi yapmaya alışkın kişilerin rahatlığı içinde alçak sesle aralarında konuşuyorlardı. Adamların hiçbirinin üzerlerinde Alman ya da İngiliz sigarası taşımalarına izin verilmediği için Neumann ile Steiner onlara teker teker sigara dağıtıyorlardı. Altman, "bu adam gibisi bulunmaz," dedi. "O sisle havalanmak gerçekten büyük bir kumar." Steiner sıranın sonunda oturan Preston'a döndü. İngilizce, "bir sigara içer misiniz Teğmen?" diye sordu. Preston gene o muhafız birliği yüzbaşısı rolünü oynadığını belli eden garip bir sesle, "çok teşekkür ederim efendim," dedi. "Bir sigara içsem hiç fena olmayacak." Steiner alçak bir sesle sordu, "kendini nasıl hissediyorsun?" Preston gayet sakin bir tavırla cevap verdi. "Bomba gibiyim efendim. Bir an önce atlamak için sabırsızlanıyorum." Steiner pilot mahalline döndü. Baumler de bu sırada Gerike'ye termostan kahve dolduruyordu. Zaman zaman bulutlar aralandıkça yıldızlar ve soluk bir ay göze çarpıyordu. Aşağıda sis denizin üzerine kaplamıştı. Steiner sordu, "durum nasıl?" "Gayet iyi. Yarım saatimiz kaldı. Ama rüzgar pek fazla değil." Steiner başını salladı. "Ne düşünüyorsun? Uçak alçaldığı zaman sis yeterince dağılmış olacak mı?" Gerike sırıttı. "Kim bilir, belki ben de sizlerle birlikte o kumsala inerim." O anda Liechtenstein aygıtını incelemekte olan Baumler heyecandan soluğu kesilmiş bir halde "bir şey yakaladım Peter," dedi. Bir bulut yığınının arasına girmişlerdi. Steiner, "yakaladığın şey ne olabilir?" diye sordu. "Gerike kör uçuşa çıkan bir bombardıman uçağıdır belki de. İnşallah bizimkilerin uçaklarından biri değildir. İşte o zaman gökyüzü bize dar gelir." Bulutların arasından sıyrıldılar. Baumler Gerike'nin omzuna dokundu. "Cehennemden kopup gelen bir yarasa gibi sancak tarafına yaklaşıyor." Steiner başını çevirip baktı. Birkaç saniye sonra çift motorlu bir uçağın sancak tarafına doğru alçaldığını gördü. "Gerike Mosquito tipi uçak," dedi, sakin bir sesle ekledi. "İnşallah dostunu tanımakta güçlük çekmez." Mosquito uçak birkaç saniye daha yakınlarından uçtu. Sonra büyük bir hızla yükselip kalın bulut tabakaları arasında gözden kayboldu. Gerike Steiner'a bakıp gülümsedi. "Gördün mü? Yapılacak tek şey doğruluktan ayrılmamak. Sen çocukların yanına gidip atlamaya hazır olmalarını söylesen iyi edersin. Eğer işler yolunda giderse 20 mil kadar ileride Devlin'i duyabileceğiz. Ondan haber alınca ben seni çağırırım. Şimdi buradan cızlamı çek bakalım. Baumler karışık yol hesapları yapmak zorunda." Steiner ana kabine dönüp Ritter Neumann'ın yanına oturdu. "Artık çoğu gitti, azı kaldı," dedi. Adama bir sigara uzattı. "Ne okuyorsun?" Ritter Neumann, ah çok teşekkür ederim dedi. Benim de buna ihtiyacım vardı. Kumsalda hava çok soğuktu. Devlin ısınabilmek için sinirli sinirli geziniyordu. Telsiz alıcısı elindeydi. Kanal açıktı. Saat 12'ye 10 vardı. Hafif hafif çiseleyen yağmurdan korunmak için ağaçların altında duran Joanna Gray, Devlin'in yanına geldi. Artık yaklaşmış olmalılar. Sanki bu sözlere karşılık vermek istermiş gibi telsizden bir çıtırtı duyuldu. Sonra Peter Gerike konuşmaya başladı. ''Burası Kartal, beni duyuyor musun serüvenci?'' Joanna Gray Devlin'in kolunu sıktı. Devlin silkinip kadının kolunu çekti. ''Gayet iyi duyuyorum.'' ''Lütfen yuvanın çevresine durum nasıl onu açıklayın.'' ''Görüş sahası kötü. Yüze 100 ve 25 metre. Rüzgar artıyor.'' ''Teşekkürler serüvenci. 6 dakikaya kadar orada olacağımızı sanıyorum.'' Devlin mikrofonu Joanna Gray'in eline tutuşturdu. ''Ben işaretleri hazırlarken sen durumu idare ediver.'' Devlin'in heybesinde bir düzine fener vardı. İrlandalı bunları onlar metre aralıkla sahile dizdi. Bu işi yaparken rüzgarın yönünü de hesaba katıyordu. Joanna Gray'in yanına döndüğü zaman ise soluk soluğaydı. Büyük ve güçlü bir el feneri çıkardı, sonra elini başına götürüp aldığında biriken terleri sildi. ''Joanna, şu Allah'ın belası sis!'' dedi. ''Adamlar bizi göremeyecekler. Biliyorum, göremeyecekler.'' Devlin kadını ilk kez böyle umutsuz görmüştü. Kolunu tuttu, ''Sakin ol yavrum.'' Uzaktan uzağa hafif bir motor gürültüsü duyuldu. Dakota uçak yer yer dağılan sis perdesinin arasından kumsala doğru alçalıyordu. Gerike başını çevirmeden kumsalın üzerinden sadece bir kez geçebilirim dedi. Onun için işinizi orada bitirmeye bakın. Merak etme. Şansınız açık olsun sayın albayım. Unutmayın Lansford'da bir şişe Dom Perignon'um var. Buzlukta bekletiyorum. Pazar sabahı o şişeyi birlikte boşaltacağız. Steiner Gerike'nin omzunu sıktı sonra dışarı çıktı. Ritter'e başıyla işaret edince o da hazır ol emrini verdi. Herkes ayağa kalkmış paraşütün telini sıkı sıkı tutmuştu. Brandt çıkış kapısını açtı. Birden içeriye sisle birlikte soğuk hava dolmuştu. Steiner adamların her birini teker teker yokladı. Gerike uçağı iyice alçaltmıştı. İleride sadece sis ve karanlık vardı. Bomler haydi diye omurdandı dizini yumruklayarak. Allah'ın belası rüzgar haydi es. Sanki görünmeyen bir kuvvet işe el koymuş gibi birdenbire şiddetli bir rüzgar sis yığınlarını dağıtıverdi. Devlin'in işaret ışıkları kolayca seçilebiliyordu. Gerike başını salladı. Baumler bir düğmeye bastı ve Steiner'in başının üzerindeki kırmızı lamba yandı. ''Steiner hazır olun!'' diye bağırdı. Gerike uçağı sancak tarafına çevirdi, biraz daha alçaldı. Kumsalın üzerinde gayet alçaktan uçuyorlardı. Yeşil ışık yandı ve Ritter Neumann boşluğa atladı. Onu Brandt izledi. Öbürleri de birer birer atladılar. Steiner rüzgarın soğuk temasını yüzünde hissetti. Burnuna denizin tuz kokusu geldi ve Preston'un atlamasını bekledi. İngiliz bir an bile duralamadan kendini boşluğa attı. Bu iyi bir işaretti. Steiner de onun arkasından atladı. Baumler pilot mahallinin aralık duran kapısından içeriye bir göz attı. Sonra Gerike'nin omzuna dokundu. ''Hepsi gitti Peter, ben kapıyı kapatayım.'' Gerike başını salladı ve uçak tekrar denize doğru yol aldı. 5 dakika geçmeden telsizden ses geldi. ''Devlin, yavruların hepsi sağ salim yuvaya döndüler.'' dedi. Gerike mikrofonu eline aldı. ''Teşekkürler serüvenci, şansın açık olsun.'' Gerike Baumler'e döndü. Bu haberi hemen Lansford'a ilet. Ruddle bir saattir 9 doğuruyor olmalı. Himmler Prince Albrechtstrasse'deki bürosunda tek başına çalışıyordu. Şöminenin ateşi zayıflamış, o da eni konu soğumuştu. Fakat o bunların farkında bile olmadan boyuna bir şeyler yazıyordu. Kapı hafifçe vuruldu ve Rossmann içeri girdi. Himmler başını kaldırdı. ''Ne var?'' ''Az önce Lansford'dan bir haber aldık. Herr Reichsführer'' dedi. ''Kartal yere kondu.'' Himmler'in yüz ifadesinde bir değişiklik olmadı. ''Teşekkür ederim Rossmann'' dedi. ''Haber geldikçe bana bildir.'' ''Emredersiniz Herr Reichsführer.'' Rossmann çekildi. Himmler de işine devam etti. Odada kalemin cızırtısından başka bir ses duyulmuyordu. Devlin Steiner ve Joanna Gray masanın başında ayakta durmuşlar, bölgenin haritasını dikkatle gözden geçiriyorlardı. Devlin, St. Mary'nin arkasına bakın dedi. İhtiyar kadının çayırı. Burası kilisenin malıdır. Oradaki samanlık da şu sırada boş. Joanna Gray, sen yarın oraya yerleş dedi. Peder Vericle ile görüş ve egzersiz yaptığını, geceyi o samanlıkta geçirmek istediğini söyleyiver. Steiner, papazın buna izin vereceğinden emin misiniz diye sordu. Joanna Gray başını salladı. Ondan hiç kuşkum yok. Her zaman böyle şeyler oluyor. Askerler ya eğitim görmek ya da yürüyüş yapmak için bu yöreye geliyorlar ve birdenbire gözden kayboluyorlar. Onların kim olduklarını da bilen çıkmaz. 9 ay kadar önce bir Çekoslovak birliği gelmişti. Subayları bile ancak 3-5 kelime İngilizce konuşabiliyordu. Devlin ekledi. Bir şey daha var. Peder Vericle Tunus'ta paraşüt birliğinde çalışmış. Bu nedenle o kırmızı berelileri görür görmez yardımlarına koşacaktır. Joanna Gray, Peder Vericle'ın bize yardımcı olmasını gerektiren çok önemli bir neden daha var dedi. Başbakanın hafta sonunu Studley Grange'de geçireceğini biliyor. Bu da bizim işimize yarayacak. Sir Henry geçen akşam benim evimde haberi ağzından kaçırıverdi. Fazla içki içmişti de ondan. Tabii Vericle sırrı kimseye açıklamaması için yemin ettirdi. Büyük adam gidinceye kadar öz kardeşine bile bir şey söyleyemez. Steiner, peki bu bize nasıl yarar sağlayacak onu anlayamadım dedi. Gayet basit. Vericle hafta sonunda burada talim yapacağınızı söylerseniz bunu önemsemez. Ama bu kez Churchill'in hafta sonunu burada geçireceğini biliyor. Aynı günlerde bu yöreye talim yapmaya gelenler için ne düşüneceğini hiç merak ettiniz mi? Steiner, tabii özel güvenlik görevlileri olduğumuzu sanacak dedi. Joanna Gray de başını salladı. Bizim işimize yarayacak bir mesele daha var. Sir Henry yarın akşam başbakanın onuruna küçük bir yemek ziyafeti verecek. Kadın gülümsedi, sonra hatasını düzeltti. Özür dilerim, yani bu akşam demek istedim. Yemek 7:30 ya da 8'de başlayacak. Ben de davetliyim. Sadece özür dilemek için oraya gideceğim. Kadınlar kolu merkezinden acele olarak çağrıldığımı bildireceğim. Daha önce de olmuştu bu. Onun için Sir Henry ile Lady Willoughby sözlerime inanacaklar. Tabii Grange yöresinde bağlantı kurabilirsek ben size oradaki durum hakkında bilgi verebilirim. Steiner, mükemmel dedi. Bu iş her geçen dakika biraz daha kolaylaşıyor. Joanna Gray, artık gitmeliyim dedi. Devlin kadının paltosunu getirdi. Steiner paltoyu onun elinden aldı. Kibar bir tavırla tutup Joanna'nın giyinmesine yardım etti. Sabahın bu saatinde ıssız köy yollarında tek başınıza dolaşmanız sakıncalı değil mi? Joanna Gray gülümsedi. Yok canım, ne münasebet. Unutmayın, ben sivil savunmada görevliyim. Araba kullanmama izin verilmesinin nedeni de bu. Beni gören olursa bu bölgede önemli bir işe gittiğimi düşünür. Çoğu zaman hastaları hastaneye yetiştirmek için böyle erken saatlerde yola çıkıyorum. Komşularım buna alışkındırlar. Kapı açıldı. Ritter Neumann içeri girdi. Sırtında İngiliz paraşütçülerinin üniforması vardı. Başına da kırmızı bir bere giymişti. Steiner sordu, dışarıda işler yolunda mı? Ritter başını salladı. Herkes yerine yerleşti. Sadece bir şeye canları sıkılıyor. Sigara yok. Ah tabii ya, bir şey unuttuğumu biliyordum. Sigaraları arabada bıraktım. Joanna Gray bu sözleri söyler söylemez telaşla dışarı fırladı. Birkaç saniye sonra geri döndü. 2 karton Players marka sigara getirmişti. Devlin şaşkın bir halde, hey ulu tanrım dedi. Sen böyle şey hiç gördün mü? Bu sigaralar altın gibi değerli. Nereden buldun bunları?
Bizim merkezin deposundan. Görüyorsunuz ya beyler, marifetlerim arasına hırsızlık da girdi. Şimdi ben gitmek zorundayım beyler. Tabii yarın kasabaya indiğiniz zaman sizlerle tekrar karşılaşacağım.
Steiner ile Ritter Neumann kadını selamladılar. Devlin de onu arabasına kadar götürdü. Geri döndüğü zaman 2 Alman sigara kutularından birini açmışlar, sigara tüttürüyorlardı. Devlin, bu sigaralardan ben de birkaç paket almak istiyorum dedi.
Steiner Devlin'in sigarasını yaktı.
Şu Bayan Gray gerçekten harika bir kadın. Orada yönetimi kime bıraktın Ritter? Preston'a mı, Brandt'a mı? O herifin kendini ne sandığını biliyorum.
Kapı hafifçe vuruldu ve Preston içeri girdi. Paraşütçü üniforması sol gözünün üzerine doğru kaymış, kırmızı bereyle her zamankinden daha yakışıklı görünüyordu.
Devlin, ah evet dedi, pek hoşuma gitti. Sen nasılsın benim eski dostum? Sanırım ana vatanına tekrar ayak bastığın için seviniyorsundur.
Preston'un yüzündeki ifadeden Devlin'in ona ayakkabının içine konan bir taş parçasını hatırlattığı kanısını uyandırıyordu.
''Berlin'de seni pek de sevimli bulmamıştım Devlin. Şimdi ise hiç mi hiç hoşuma gitmiyorsun. Eğer dikkatini başka tarafa verirsen çok sevineceğim.''
Devlin şaşırmış bir halde ''Tanrı bizi korusun.'' dedi.
''Kuzum bu oğlan şimdi kendini kim sanıyor acaba?''
Preston Steiner'e döndü. ''Başka bir emriniz var mı efendim?'' Steiner sigara kartonlarını alıp Preston'a uzattı.
''Eğer bunları çocuklara dağıtırsan bana büyük bir iyilikte bulunmuş olursun.''
Devlin de ekledi. ''Bu sigaralar sayesinde hepsi sana tapacaklar.'' Preston onu duymazlıktan geldi. Sigara kartonlarını sol kolunun altına sıkıştırdı. Gayet zarif bir tavırla selam verdi. ''Emredersiniz efendim.'' Dakota'da hava gayet olumluydu. Dönüş yolculuğu olaysız geçmişti. Hollanda kıyılarından 30 mil uzaktaydılar. Baumler termosu açıp Gerike'ye bir fincan kahve daha verdi.
''Vatana dönüyoruz ve de tam takır kaldık.'' dedi.
Gerike neşeli neşeli gülümsedi. Derken birdenbire yüzündeki gülümseme kayboldu. Kulaklıktan çok iyi tanıdığı bir sesi duymuştu. Eski birliği NJG7'deki kontrol subayı Hans Berger'in sesiydi bu. Baumler de Gerike'nin omzuna dokundu. ''Bu Berger değil mi?''
''Başka kim olabilir? Onun sesini o kadar çok duydun ki hemen tanımışsındır. 08-3 derece aşağı kayın.''
Baumler sanki kör uçuşuna çıkan bir bombardıman uçağını hedefe yöneltmek ister gibi konuşuyor dedi.
''Hedef 5 kilometrede.''
Birdenbire Berger'in sesi tabuta yerleştirilen son çiviye indirilen çekiç darbesine benzeyiverdi. Gerike'nin midesi düğümlendi ama korkmamıştı. Yıllar yılı ölümü aradıktan sonra birdenbire onunla yüz yüze gelmiş gibiydi. Baumler hemen Gerike'nin koluna sarıldı.
''Hedef biziz Peter.''
Pilot mahalline bomba isabet edince uçak iki yana yalpa vurdu. Gerike'nin sağ kalçasına da bir şarapnel gelmişti. Sol kolu da parçalanmıştı. Uçak alçalmaya başlamıştı. Gerike yerinden oynayan kontrol tablosunu olanca gücüyle itip yerine yerleştirmeye çalıştı. Baumler de eli yüzü kan içinde ayağa kalkmaya çalışıyordu. Gerike kırık camlardan içeri dolan rüzgarın uğultusu içinde sesini duyurabilmek için avaz avaz ''Atla git!'' diye bağırdı. ''Uçağı uzun süre havada tutamayacağım.'' Baumler ayağa kalkmış bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Gerike sol kolunun tersiyle Baumler'e vurdu, onu itmeye çalıştı.
''Atla diyorum, emir bu.''
Baumler Dakota'nın çıkış kapısına doğru yürüdü. Uçak perişan bir haldeydi. Her tarafı kurşun deliği içinde kalmıştı. Yakıt deposu da parçalanmıştı. Burnuna yanık kokusu geliyordu. Paraşütle atlamaya hazırlanırken ''Tanrım ne olursun burada cayır cayır yanmama izin verme.'' diye yakardı. Bir iki saniye sonra da Baumler uçaktan aşağı atladı, karanlığa daldı. Dakota birden ters dönmüştü. Baumler havada tepe taklak oldu. Başı hızla uçağın kuyruğuna vurdu. Tam ölürken eliyle paraşütün ipini çekebildi. Paraşüt garip solgun renkli bir çiçek gibi açılıverdi. Baumler'i ağır ağır karanlığa sürükledi. Dakota uçuşa devam ediyordu. Motorlardan biri ateş almıştı. Gerike kontrol tablosunun önünde oturuyordu. Sol kolunun iki yerinden kırıldığını fark etmemişti bile. Gözlerinde kan vardı. Dumanlardan önünü görmeye çalışırken hafifçe güldü. Bu ne gidişti? Artık Karin Hall'ı ziyaret edemeyecekti. Şövalye nişanını da alamayacaktı. Babası buna üzülecekti. Birdenbire dumanlar dağıldı. Gerike sis perdesinin altında denizi görür gibi oldu. Hollanda kıyıları uzakta olmasa gerekti. Aşağıda en az iki gemi vardı. Bir projektör uçağa doğru yöneldi. Allah'ın belası bir E gemisi dişlerini gösteriyordu. Bu gerçekten pek komikti. Gerike oturduğu yerde kıpırdanmak istedi ama sol ayağının sıkışıp kaldığını fark etti. Uçak artık iyice alçaldığı için paraşütle atlamasına da imkan kalmamıştı. Denizden 900 metre yüksekteydi. E gemisi bir av köpeği gibi Dakota'nın peşini bırakmıyor, uçağa ateş yağdırıyordu.
Gerike köpoğlu köpekler diye bağırdı. Budalalar, mendeburlar.
Tekrar güldü. Sanki Baumler hala yanı başındaymış gibi alçak bir sesle sordu. Kuzum, kiminle savaşmamı istemişlerdi? Gerike birdenbire denize 300 metre kaldığını fark etti. Uçak büyük bir hızla alçalıyor, deniz ona yaklaşıyordu. İşte o anda Gericke çok önemli zamanlarda olduğu gibi usta bir pilot kişiliğine büründü. Yaşama isteği ona yeniden güç kazandırmıştı. Sol kolundaki acıya rağmen uçağa manevra yaptırmaya çalıştı. Uçağın kuyruğu aşağıya yönelmişti. Gericke son bir gayretle uçağı düzeltmeye çalıştı. 3 defa denize değip yükseldi. Yanan motora denizin dalgaları değdikçe motor tıslıyordu. Gericke bir an yerinden kıpırdamadı. Her şey aksi gitmişti. Hiçbir şey kitaba uymamıştı. Ama Gericke buna rağmen işi başarmıştı. Ayakları su içinde kalmıştı. Yerinden doğrulmaya çalıştı fakat sol ayağını sıkıştığı yerden kurtaramıyordu. Sağ taraftaki yangın baltasını aldı, sol ayağını tutan engeli parçalamaya çalıştı. Bu arada sol bileğini de kırdı. Artık aklı başından gitmişti. Ayağını kurtarıp yeniden doğrulduğu zaman buna hiç şaşmadı. Baltayı tekrar uçağın gövdesine vurdu ve denize atladı. Suya düşer düşmez sırtındaki can yeleğinin de halkasını açmıştı. Ceket hemen şişmişti. Dakota denize dalarken Gericke de oradan uzaklaşmaya çalıştı. E gemisi ona yetiştiği zaman Gericke başını çevirip bakmak zahmetine bile katlanmadı. Dakota'nın denizin dalgaları arasında gözden kayboluşunu izliyordu. İyi iş başardın ihtiyar kızım benim diye mırıldandı. Gerçekten iyi iş başardın. Suya atılan halat şap diye yanı başına düşmüştü. Birisi Alman şivesiyle İngilizce bağırdı. ''Halatı yakala Tommy, seni gemiye çekelim. Artık tehlike kalmadı.'' Gericke dönüp geminin güvertesinde korkuluklara yaslanıp onu izleyen genç Alman teğmeniyle yarım düzineye yakın denizciye şaşkın şaşkın baktı. ''Tehlike kalmadı öyle mi?'' diye Almanca sordu. ''Budala köpekler, ben de sizlerdenim.''
23. ayrımın sonu. Sayfa 319.